26. ayrım, sayfa 243. 17.30. Otelin 1 kilometre kadar kuzeyindeki sahilde kayalara tünemişti. Üstünde papağan yeşili bir atlet ve pantolondan bozma haki bir şort vardı. Kadın şapkasına benzeyen kıyıları kırpılmış hasır şapkasının gölgesi yüzünü öğle sonu güneşinden koruyarak burnuna düşüyordu. Ezik, yersiz bir gururla bozulmuştu bir zamanlar düzgün olduğu anlaşılan yüz hatları. İleride görünen otele, ağaçların arasına yayılmış, kremalı pastalar gibi duran pembe beyaz evlere doğru baktı. Lüks bir yer sayılırdı böyle uzaktan bakıldığında. Ama gösterişti, cafcaf. Sevmiyordu böyle şeyleri. Kendi isteğiyle değil, kız kardeşinin hatırına kalkıp gelmişti. Gel diye yalvarmıştı Fatmış. Kocası hastaydı, ölüyordu. Ana binada daha çok ucuz turlarla gelen yabancıların kaldığı bölümde bir oda vermişlerdi Adem'e. Kutu kutu yan yana odaların sonundaki çamaşır odasını. Portatif bir yatak koymuşlardı dağ gibi çarşafların, battaniyelerin bulunduğu odanın bir köşesine. Başka yer yokmuş da sözde. Hoş, gece orada kaldığı yoktu pek. Hastanın başındaydı daha çok. Hastanın yattığı villanın boş odasının gürüzler işgal etmemiş olsa orada kalabilirdi elbette. Sabah gidiyordu yatmaya. Ama uyuyamıyordu. Çok gürültü oluyordu gündüzleri. Kulakların karıncanın sesini duyar gibi diye düşündü. Diyelim bitişik odadaki adam yıkanıyor. Uyku yok bende. İnce uzun, güneş yanığı kaslı kollarını dizlerinin üstünde oltasına, gözlerini pek iyi göremiyormuş gibi kısarak dikkatle yem taktı. Öndeki plastik kabın içinde solucanlar, ekmek parçaları vardı. Kayanın üstündeki düzlükte bir şişe su naylon torbaya koymuş, peynir, ekmek ve sigara paketi duruyordu. Başını kaldırıp önünde duran maviliğe baktı. Gözbaşı ikindisinin durgunluğu içinde her şey duru olağan görünüyordu. Bozulmuş, süslenmiş, başka bir nesneye dönüştürülmüş hiçbir şey yoktu burada. İnsanın beynini oyan davul gümbürtüleri, zil şıkışıkları yoktu. Ağustos böceklerinin usanmaz, tek düze korusu duyuluyordu yalnız. Deniz gerçek deniz burada diye düşündü erinç içinde. Sonsuz, ulaşılmaz, eksiksiz, büyülü. Gökle yer arasında bir beşik ki sallayıp avutabilir insanı. Gizemli bilge deniz, ana tanrıça, hayır tanrı. Toprak dişidir, doğurur. Deniz erkektir, alır ve verir. Soluğu sesi heybetlidir, hoyrat ve öfkelidir. Deniz kadın gibidir denir ya, doğru değildir. Kadınlarla ilgili olarak kesin görüşler ortaya koyabilecek kişisel deneyim sınırlıydı. Onların genelde zayıf yaratıklar olduğu söylenirdi. Erkeklere göz kapalı kapıldıkları, kötü niyetleri sezemedikleri, özverili ve sabırlı oldukları yolunda yaygın bir inanış vardı. Buna katılmıyordu Adem. Böyle safkan karılar varsa bile kendi çıkarlarını gözetmede pek becerikli, acımasız ve kıyıcı olanlar da vardı. Hem de azımsanmayacak sayıda. Ona göre kadınlar erkekleri hoşnut etme karşılığı elde ettikleriyle mutlu olmaya yatkındılar. Huzur, güven, para ya da cinsellik gibi şeyler olabilirdi bunlar kadına göre. Biraz kaypak bir yanı vardı bu temel al-ver ilişkisinin tabii ama düzen böyle kurulmuştu. Yoldan sapanlar, çizginin dışına çıkanlar, karı parasıyla hovardaca yaşayanlar, koca parasıyla gününü gün eden ya da etiyle kemiğiyle beş para etmez herifler uğruna yataklara düşenlerdi. Karışık işlerdi bunlar. Kadın olsun erkek olsun. Bir yargıya varmak için öncelikle ölçüp biçmek gerekirdi insanları ki kolay değildi. 25 yıldır evliydi ve ayaklarını yere basışı, saçını tarayışı, bıcır bıcır konuşması, evcimenliği ve orası burasıyla hoşnut olduğu adviyeden bir kancıklık, eğrilik görmemişti. Kesesine, kamışına uygun bir kadın olduğunu anlamıştı onu görür görmez. Eh, öyleydi. Uzun yıllarda öyle kalmıştı. Son 2 yıla kadar en azından. Ondan sonra teni suskunlaşmıştı. Benliği yüzünden çekinmiş, küskün, tepkisiz biri olmuştu. Sesi daha yumuşak ama kesindi şimdi. Ara sıra üstü örtülü sözler ediyor, çelişkilere düşüyordu. Bazen incir çekirdeğini doldurmaz şeyler yüzünden patırtı yapıyorlarsa da tatsız tutsuz yaşayıp gidiyorlardı işte. Sık sık yaşamın daha coşkulu, dalgalı olabileceği geliyordu aklına Adem'in. Ama çocukça, tehlikeli bir düşünceydi bu. Üstelik Adviye ile aralarında alışılmış, biraz bungun, arkadaşlığı hiç uğruna bozacak tıynette biri değildi kesinlikle. Bir ya da birkaç çocukları olmuş olsaydı belki daha heyecanlı olurdu hayatları ama olmamıştı ve üstüne gitmemişti Adem. Çocuğunun kendininkine benzeyen bir kaderi olmayacağı nereden belliydi? Onun gerçekleşmemiş hayallerinin aynısını yaşamayacağı, şu ya da bu biçimde hezimete uğramayacağını kim garanti edebilirdi? Olsaydı kollamaya, adım etmeye çalışırdı o çocuğu elbette. Hadi buna gücü yetti diyelim. Şu memlekette yaşayan bin türlü çarpıklıktan, uğursuzluktan koruyabilecek miydi onu bakalım? İtilip kakılmaktan, horlanmaktan, işsiz kalmaktan ya da köpek gibi çalıştırılmaktan, soyulmaktan, uyuşturucudan, ibnelikten, daha neler nelerden koruyabilecek miydi? Görmüş geçirmiş biri olarak sevgisinin evladını hiçbir biçimde aşağılanmaktan uzak tutmaya yetmeyeceğini biliyordu. Trafikte, gözaltında, savaşta, iş kazasında ya da bir bombalama eyleminde ölmeyeceğini, daha kötüsü bir gün birdenbire ortadan kaybolmayacağını varsaysa bile düzenin, düzensizlik ve haksızlık üzerine oturtulmuş karmaşasının onun kim bilir ne biçim biri haline getireceğini az çok biliyordu. Bu durumda topluma yeni bir kurban ya da kurbanlar sunmaya gerek var mıydı? Bir sigara yaktı. Sular hafifçe yükselip alçalıyor, bir an göğün cam parlaklığındaki açık mavisine, bir an kayalara doğru tırmanır gibi oluyordu. Ve geriye çekilip yükseldiğinde ufuktaki yelkenliler puslar içinden belli belirsiz seçilen uzak adaya çıkmış görünüyorlardı. Güçsüz hissediyordu bugün kendini Adem. Suyun üstünde bir bulut gibi ilerlemek, enginlere açılmak, kaybolmak, var olmadan önce neydiyse yeniden o olmak istiyordu. Kalbi yavaş vuruyordu. Bir sabah uyandığında kim olduğunu hatırlayamamıştı ilk anda. Sonra adını bilmiş, soyadını çıkaramamıştı. Elini korumak ister gibi kalbinin üstüne koydu. Orada sorun yoktu da başının içindeki bir yerde taş gibi bir uyuşukluk vardı. Temiz derin bir soluk almaya, içindeki sisi dağıtmaya gelmişti kıyıya. Balık tutmak bahaneydi. Tuttuğu da pek yoktu zaten. Birkaç izmarit, yavru kaya balığı o kadar. Başka türlü görüyordu denizi bugün. Sırt üstü uzanmıştı güneşin altında deniz işte. Mavi mi mavi, yanar döner bir tutuşmuşluk biçiminde. Asıl istediği onu anlamaktı. Konuşmak, anlatmak. Çakılları okşayan köpüklere baktı davet bekler gibi. Boktan bir yerde otel. Bir kere kafa kafaya verip iki laf edeceği kimse yoktu. Akşam oldu diyelim. Ya o ablak suratlı keferelerle dolu barda oturacaktı ki anlamazdı dillerinden, ya da evlerden irak Gülizar'la dedikodu edecekti. Birdenbire konuşmaya başlar mıydı deniz şimdi? Ben insanoğlunun bozulmamış tohumunu saklıyorum. Haberin olsun. İnsan soyu sonuna yaklaşıyor diye mırıl mırıl heyheylenmeden anlatmaya başlar mıydı? Başlardı, niye olmasın? Kulak kesilirdi Adem o zaman. Söyle abi, dinliyorum derdi. Bekliyorum ki uyansın insanlar diye sürdürdü deniz mesela. Ama hiçbir şey umurlarında değil. Ya ellerinden bir şey gelmiyor, ya hiç çaba göstermiyorlar, ya da göstermeye gerek duymuyorlar. Amaçsız, unutkan, huzursuz, bencil, kavgacı olmuş insanlar. Kargaşa her yana yayılmış. Besbelli ipin ucu kaçmış. Yakında her şey bitecek. O zaman ne olacak? O zaman göklerde denizler kalacak yaşamak için. Haklısın abicim. Çok doğrusun derdi Adem de ona. Ne güzel konuşuyorsun vallahi. Ben de bunlardan sıkıldım abi. Çok bunaldım. Hadi anlat bakalım derdi deniz çırpınarak. O adam, İlhan Ağa, bizim kızı almış koynuna. Seni insan yerine koymuyor abi diye başlardı Adem denize doğru. Şöyle yanından geçerken yarım ağızla, yüzünü bozmadan, nasılsın Adem efendi diyor. Cevap bile beklemeden gidiyor. Efendi diyor abi. Otelin hademesi gibi görüyor beni. Onun gözüne bakan garsonlar da iplemiyor tabii. Bir su istiyorsun, yüksünüyorlar. Ve o kız demiyor onlara ki, bakın bu benim dayımdır, ona göre davranın. Demiyor abi. Olur mu abi, söylesene. Gerindi. Oltayı hızla denize fırlattı. Çup dedi deniz. Söylediklerini duymuş, haklı bulmuş gibi. Bak Fatmış, bak abim. Ben burada sığıntı gibi kalmaya meraklı değilim. Ya insan gibi davransınlar ya da çeker giderim demişti kardeşine. Aman abi, ne diyorsun? Kim sana eğri bakabilir? Onlar kendi havalarında demişti Fatmış. Sen hiç çekinme. Neyi canın istiyorsa iste çocuklardan. Gözünü seveyim, bizi yalnız bırakma. Şu iki haftayı da geçirelim. Ne yapsın, kız elden gitmiş. Aman iş bozulmasın diye ortalığı hoş tutmaya uğraşıyordu. Kocası öleyim diyor, ölemiyordu. Torun onun bunun elinde zebildi. Fatmış bir oraya bir buraya koşturması ortalık karışacak, kan gövdeyi götürecekti. Aman bir hal olmadan şu adam boşanacaksa boşansın da bu rezillik sağlam ipe bağlansın diye çırpınıyordu kadıncağız işte. Rengi Nur Aymaz da babası Ölesiymiş, anasının canı burnundaymış, hiç umursamıyordu. Renginur'un okulu bitirene kadar hiçbir erkekle ilişkisi olmamıştı. Bir iki yerde çalıştıktan sonra İlhan Sacit'le tanışmış, film başlamıştı. Adem ilk başlarda bir şeyler hissetmişti ama tam o günlerde Remzi birden kendisiyle ilişkiyi kesmiş, daha doğrusu dondurmuştu. Fatmış da bir tuhaftı. Açık konuşmuyor, bahaneler uyduruyorlardı. Birkaç ay içinde görüşmeleri iyice seyreşmiş, akrabalık askıda kalmıştı sanki. Ne olduğunu bir türlü tam olarak anlayamamıştı Adem. İçten içe kırılmış, kızmış, sonra bir şeyler döndüğünü sezip boş vermişti. Derken Remzi'nin ilk hastalandığı günlerde Fatmış aramıştı onu yeniden. Olanı biteni gizlemek zorunda kaldıklarını ağlayarak anlatmıştı. Olan şuydu. Bu İlhan Sacit İzmir'e, evlerine geliyordu. Alıyordu bunları, gezdiriyor, otele getiriyordu. Yedirip içiriyor, eniştenin cebine de 3-5-10 artık neyse koyuyor, gönlünü yapıyordu. Kız da sanki diyordu ki babasına, ''Tamam baba, bundan sonra bizi merak etme, işimize bakalım, siz bizi hoş görün, biz koşalım.'' Böylece iş işten geçmiş, Fatmış'ın da sonradan haberi olmuştu, sözde kızın uçtuğundan. Onun Remzi gibi bir adama düşmesi baştan talihsizlikti zaten. Gençliğinde de işe yaramaz bir adamdı. Vermediler diye kaçırmıştı Fatmış'ı. Ot yok, ocak yok, iş yok. Çok çektirmişti kızı her gele. Bunların hepsine ben baktım diye düşündü. Ben iş buldum, aldım İzmir'e. Ben tuttum ellerinden. Ben giydirdim her bayram. Renginur'la Belgin elinde büyümüşlerdi. Çocukluklarını hatırladı. Ne çok severdi onları. Şimdi sevmiyor değildi tabii ama üzülüyordu. Dayıydı ne de olsa. Gülizar da bunlara çaçılık yapıyormuş meğer diye düşündü. Düşünmesi yüreğine yetişemiyordu. Buruk bir tat vardı ağzında. Durup yere bir tükürük attı. Yani dedi kendi kendine. Onun önderliğinde kotarılmış bu işler. O günlerde o da takılıyormuş bizimkilere. Atıyormuş İlhan Sacit fiyakalı cipine bunları. Getirip oturtuyormuş sofralara. Gözlerini boyuyormuş bir güzel. Gülizar çakmış durumu. Yuvarlıyormuş rakıları. Adama pohpohlar, göz süzmeler. Zaten o yolun yolcusu. İlhan da pek öyle sıradan bir elif değil. Kız için katlanıyor bu orospuya. Bu salak Remzi'ye. Her şey olup bittikten sonra Fatmış'a sormuştu Adem. Şey yapmadın. Neden karşı çıkmadın? Çıkmıştı tabii. Bu kız eve barka gelmiyor. Senin cebin para gördü. Ama ben bundan rahatsızım demişti kocasına. Ama Gülizar'la ikisi bir olup ya bize ayak uydurursun ya gidersin diye dellenmişlerdi. Fatmış da ne yapsın? Nereye gidecek? Belgin'in yanına gitse çok uzak. Kız Ardıhan'da hemşire. Bir de dert var başında. Sözüm ona örgüt davasından aranan bir çocuğa tutulmuş diyorlar. Tutulur. İnanırım gözü karadır da durumu karışık. Atacaklar belki hemşirelikten. Fatmış nereye gitsin? Ben bunu işten geçmeden zamanında öğrenseydim İlhan'ı da Renginur'u da vururdum diye düşündü. Vururdum namussuzum. Olmaz bizde olmaz vururdum. Ama geçmişti artık. Çocuk doğunca eli kolu bağlanmıştı. Kafası karışıktı. Dün gece 4:30'a kadar hastanın başını beklemiş. O arada akşam içtiği bir büyüğün üstüne bir de ufak devirmişti. Uykusuz geziyordu. Dolanıyordu sabaha kadar. Bu Remzi'nin de ne olacağı ne öleceği vardı. Daha önce prostatı vardı. Götürüp ameliyat ettirmişlerdi. İyi olmuş ama sonra gene hastalanmıştı. Kanser ciğerleri kurt gibi kemirmişti. Beyninde de 5 tane tümör. 5 tane. Ne yapılacak? Ameliyattı, şuydu, buydu. Bu İlhan Bey Allah'ı var şimdi. Baktırmış, ameliyat, hastane parasını ödemiş. Ne gerekiyorsa yaptırmış. Ama adam iflah olmamıştı. İmbat kalıntısı dalgalar dibine kadar sokulup Adem'in ayaklarını ıslattı. Dönüyorum abi, 4 dönüyorum diye yakındı denize. Dün akşamın 9:30'dan sabahın 3:30'a kadar 13 sefer beni çağırdı Remzi abi. İşeyemiyor altına, kaldırın diyor. Demiyor da istiyor. Sonra su istiyor abi, getiriyorum. Kokuyor diyor abi. Gittim en iyi şişe suyunu aldım. Ta orada tepe var ya, o arkada. Kaynak suyu aldım. İçmiyor abi, içemiyor. Kokuyor diyor. Niye içemez biliyor musun? Ya söyleyeyim sana. Daha perişan olacak bu adam abi. Çok daha kötü olacak. 30 daireli apartmanda kapıcıydı bu. Hem de kaloriferci. Damacanayla su geliyor abi. Herkes buna veriyor boş damacanalarını. 30 daire. Kaloriferci ya bu. Alıyor damacanaları muslukudan dolduruyor. Madran suyuymuş gibi servis yapıyor. Parasını alıp atıyor cebe. Onun için abi bütün bu sular kokuyor buna. Yaptığını biliyor abi. Bir türlü su kokuyor. İçemez abi, şerefsizdir, içemez. Kafam çok bozuk abi. Kardeşim acımasam çekip gideceğim. Geçen gün Adliye geldi. Gördü manzarayı, çekti gitti. Ben gidemem. Fatmış'ı yalnız bırakamam abi. Bizim ismimiz delikanlıya çıkmış. Yüreğinde ne çok öfke var senin böyle, dedi Deniz. Doluyum. Burama kadar doluyum, dedi Adem. Elini çenesine götürüp göstererek. Seni dost bildim. İçimi dökünüyorum. Sıkıldın mı abi yoksa? Yok canım, ben sabırlıyım, anlat, diyor Deniz. Yemek de yiyemiyor abi bu Remzi. Yiyemiyor. Tavuk istedi geçen gün. Restorandan değil. Gittim kasabanın en iyi pirinçisinden aldım geldim. Elimle ızgara yaptım abi mutfakta. Götürdüm. Kokuyor, dedi. Yiyemiyor abi, yiyemez. Çünkü bu kapıcı dairesinin yanında, hemen yanında İzmirli çocuklarla bir büfe açmıştı abi. Her gün 3 kasa tavuğu fora ediyor, cebe atıyordu. Cibiliyetsiz abi. Kitap yeri olmaz, olmaz. Görüyorsun, günde 3 paket sigara içiyorum sıkıntıdan. Durmak, dinlence yok abi. Tam uykuya geçeceği saatlerde kapılar çarpılıyordu. Sifonlar gürüldüyor, karılar kikirdiyor. O da hepsini duyuyordu. Aşırı dikkat gösteriyordu çünkü. Duyduğu bütün gürültüleri sorguluyor. Uzak yakın, kalın ince, gelen giden, içeride dışarıda ne kadar ses varsa duyup görüyor. Ve mesela yük asansörünün katranlı aralıkları bile gözünün önüne geliyordu. Ve gündüz gündüz kadınlarla ilişkiye giren erkekler ve erkeklerle ilişkiye giren karılar ve karılarla sevişen seviciler ve erkeklere giren erkeklerle. Böylesi de vardı tabii. Küpeler, gümüşlü kemerler, ojelerle gezen herifler. Tabii bana ne, benim derdim değil. Böyle bir yerde, bu ortamda olabilir. Aslında her yerde sabah, öğlen, akşam, üç öğün olabilir, diyor. Fakat uyuyamıyordu. Yani duvarlar ne biçim duvar? Kapılar ne biçim kapıysa duyuyor, görüyordu her şeyi. Otel yapılırken çalınmıştı malzemeden garanti. İlha Sacit denen adam kontrol etmediyse kendi bilir tabii. Kendi yeriydi. Beğenmeyen gelmesin derse haklıydı. Kendine yaptığı evlere çok özenmiş ama neme lazım diye düşündü. Para dökmüş. Tabii namusuyla çalışmakla mı kazanmış o parayı? Ayrı. Akşamdan kalmaydı. Şimşekler çakıyordu kafasının içinde.